Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Bir Kırk Ambar programıyla karşınızdayız efendim. Ben Deniz Alican. Her zaman olduğu gibi stüdyomuzda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bugün iki konuyla karşınızda olacağız. Programımızın ilk bölümünde Ermeni soykırımı meselesine ve bu soykırım üzerinden Ermenilerin bir kimlik inşa etmesi meselesine değineceğiz. Bununla alakalı olarak hafta sonunda 26 Nisan'da Ergün Yıldırım Bey'in Yeni Şafak gazetesinde yazmış olduğu bir yazıyı temel alacağız. Hocam, soykırımdan hayat çıkmaz diye bir yazı kaleme aldınız. Bunun üzerinden konuşacağız. Programımızın ikinci bölümünde de Kıbrıs'ı ele almaya çalışacağız. Kıbrıs'ta biliyorsunuz yeni cumhurbaşkanı seçildi ama cumhurbaşkanı seçilmesiyle birlikte de yine bir yavru vatan ve kardeş vatan tartışması başladı. Ama biz özelde Kıbrıs'ta ne oluyor, Kıbrıs halkı ne düşünüyor, Kıbrıs halkının kimliğinde bir eksen kayması mı var, bu konuyu ele almaya çalışacağız ki bu programımızın ikinci bölümüne konu olacak. İlk bölümde Ergün Yıldırım Bey'in hafta sonu Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığı "Soykırımdan Hayat Çıkmaz" başlıklı yazısını konuşmaya çalışacağız. Hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
Hocam, yazınızda geçen hafta da konuşmuştuk biz Ermeni meselesini.
Evet.
Ama daha çok nereden ortaya çıktı, niye sürekli
tarihsel
süreci, niye sürekli bu sıcak tutuluyor bu
evet.
mesele? Diasporanın tavırları, Ermeni devletinin tavırları, bunu istismar eden ülkeler, bunları konuşmaya çalışmıştık. Ama siz bu haftaki yazınızda soykırım söylemi üzerinden bir kimlik inşa edilmesinin sağlıklı olmayacağını
evet.
söylüyorsunuz kısaca. Ve soykırımdan hayat çıkmaz diyorsunuz. Herkes bir soykırımdan bahsediyor. Her millet kendine bir soykırım icat ediyor diyorsunuz. Ve bunun neticesinde de işte dünyadaki katliamları soykırımlar üzerinden okumaya başlıyoruz.
Evet.
Diye devam eden bir yazınız var.
Evet.
Ve geçen hafta da bahsetmiştiniz hocam. Vamık Volkan'ın seçilmiş
evet.
travma tezi var.
Evet, çok önemli.
Bundan da bahsediyorsunuz. Hocam, gerçekten ben şu soruyla başlamak istiyorum. Yani milletlerin, devletlerin böyle bir sıçramasında, yeni bir motivasyon kazanmasında, işte halklarını, milletlerini motive etmesinde soykırım söylemi önemli midir? Yani biz bunu
evet.
biliyoruz ki Yahudiler yoğunluklu olarak kullanıyor, evet. Ermeniler kullanıyor. Bu söylem gerçekten etkili bir söylem midir? Yani taraflar açısından,
evet.
Yahudi ve Ermeni milleti açısından. Buna zaman zaman hani biz de sarılıyor muyuz bu tür şeylere?
Evet.
Başka devletler de sarılıyorlar mı? Bunların avantajları var mıdır? Ya da gerçekten bunun üzerine sizin yazdığınız gibi bir kimlik inşa edilmez mi? Bundan bir hayat çıkmaz mı hocam?
Evet. Bu gerçekten ilk defa Yahudiler tarafından gündeme getirilen soykırım tezi ve Yahudilere önemli bir takım imkanlar da sağladı. Yani Yahudiler bütün dünyaya kendilerinin mazlum olduğunu kabul ettirdiler. Ama insanlar ne kadar buna inanıyor, bunu da sormak gerekiyor. Yahudiler İsrail Devleti'ni kurdular ve dünyada ekonomik olarak büyük bir güçleri var. Ve soykırım etrafında da filmler, işte romanlar, öyküler, festivaller, kutlamalar, müzeler. Bunlarla geniş bir endüstri, geniş bir kültür, geniş bir dünya kurdular.
Evet.
Ve adeta dünyayı her ay neredeyse her filmde, her sinemada, her romanda kendilerinin yaşadığı acılarla karşılaşmalarını sağlıyorlar. Bu aslında tam manasıyla hala Yahudi sorununu çözmüş değil yani. Bugün hala Filistin'de İsrail'in meşruiyeti tartışılıyor yani.
Evet.
İslam dünyasında İsrail hala tartışmalı bir devlettir. Zulüm üreten bir devlettir. Etrafına tahakküm etrafında tahakküm eden bir devlettir. Ve dolayısıyla yine Avrupa'da, Batı'da Yahudilerin aleyhine ciddi duygular vardır. Zaman zaman bunlar patlamalar gösterebiliyor. O nedenle aslında soykırım tezi çok da Yahudilere uzun süreli hayat sağlayacak bir tez değil. Çünkü soykırım ciddi anlamda bir suçlamayı, bir milleti suçlamayı içeriyor. Sürekli onları yargılamayı içeriyor. Üstelik işte efendim diyelim 1945'lerde Yahudilere Holokost falan uygulandı, bitti denmiyor. Bugünkü Almanlar sürekli bunlar üzerinde, bunlarla ilgili eğitim verilerek, dünyada Almanların kendilerine yaptıkları anlatılarak, dolayısıyla bu yapılan katliam tazeleniyor, hafıza tazeleniyor ve dolayısıyla Almanların sürekli kendilerini suçlu hissetmelerini sağlıyor. Bu aslında derinden derine ciddi bir nefreti de besler. Yani sürekli bir millet kendisini suçlu hissetmek istemez. Her millet tarihte güzel şeyler yaptığına inanmak ister. Yani cedlerinin yaptığı hatalardan mesul olmak istemez. Onların mesuliyetini, yanlışlıklarını kendi üzerinde taşımak, bunu hissetmek hiç kimsenin benimseyeceği bir tutum değil. Soykırım en çok bunu yaptırıyor yani. Yani işte Almanlar sürekli dünyaya suçlu oldukları, yanlış yaptıkları soykırım tezi üzerine anlatılıyor. Şimdi aynı şeyi Ermeni diasporası yapmaya
yani
çalışıyor.
Yani hocam o zaman bu tavır düşmanlığı, kini besliyor.
Kesinlikle.
Başka bir işe
bunu
yaramıyor.
Bunu tazeliyor, bunu canlı tutuyor, bunu süreklileştiriyor. Bak bütün travmalar üzerinde kimlik kurgulamalarının böyle bir yönü vardır. Şimdi Vamuk Volkan seçilmiş travma diyor ve diyor ki aslında bu diyor iyi bir şeydir diyor. Geçmişiyle diyor barışmayı sağlar diyor. Geçmişini unutmamasını sağlıyor. Bence tam tersine bir etkide bulunuyor. İnsanlar acılarını unutmak, huzura kavuşmak esasıdır. Bizde böyle vardır yani. Acıyı unut, zamanla işte yaran soğusun diye deriz değil mi?
Evet.
Ölülerin arkasında iyilikten bahsedin deriz. O nedenle işte Müslümanlarda, Türklerde özellikle, ehli sünnet anlayışını benimseyenlerde, tarih daha çok zaferlerle anlatılır. Kaybedilmiş tarihler üzerinde durulmaz. Acılar üzerinde durulmaz. Neden Balkanlarda veya Kafkaslarda milyonlarca Müslüman veya Türkler kayıplar verdi ama onları bir kutlamaya dönüştürmediler? Değil mi?
Evet.
Bu önemli bir şey. Onu bir acı formasyonu haline getirmediler. Onlar da yurtlarını kaybetti. Onlar da kardeşlerini kaybetti. 90 küsur yaşında olan ve hala yaşayan işkenceli bir hanımefendi, bizim arkadaşın kayınvalidesi, geçen sene görüşmüştüm ve çocuğunu kucağına alıp ocağın üzerinde sütü bırakıp kaçtığını söylüyor, anlatıyor. Birçok benim hanım tarafım, yine mesela Bulgaristan'dan gelen Türkler bunlar, tehciri yaşamış. Böyle durumlar var. O nedenle bunları biz yeniden acılar etrafında kilitlenerek oradaki Müslümanlara, Türklere, bunlara da soykırım yapıldı, bizim de soykırımdır, bizim soykırımımızı kurgulayarak başkalarının bize yönelttiği soykırımları aşmaya yönelmek de çok sağlıklı bir tutum değil açıkçası. Son yıllarda gittikçe bu oluyor. Ya Hoca Ali'de diyelim, Ermenistan devleti katliamlar yapmış, değil mi? Ve o katliamları efendim soykırım diye tanımlamak veya Türkistan'da yine Müslümanlara, Türklere yapılan veya Halepçe'de işte Kürtlere yapılan bir sürü katliamlar var, yapılmış. Fakat biz bu katliamların sürekli hesabını sormak ve onun etrafında bir soykırım söylemi geliştirmek istersek bu birbirimizle daha fazla düşmanlaşmamız manasına gelir aslında. Bu daha çok neye yarıyor? Bu diasporadaki Ermenilerin, diasporadaki Yahudilerin kimliklerini kurmalarına yardım eder.
Yani. Çünkü onlar kendilerini bir yere ait hissedemiyorlar.
Yani
değil mi hocam?
Onlar Kanada'da yaşıyor, Almanya'da yaşıyor, efendim işte Amerika'da yaşıyor ama kendisini eski yurt özlemiyle temellendirme. Yani eski yurt özlemi var ve o yurttan uzaklaştığını düşünüyor. Orayla kendisini temellendirmek istiyor. bir yurtsuzluk problemi yaşıyor. Fakat şu var, Müslümanlar da diyelim 2,5 milyon Almanya'da yaşıyor. Anadolu'dan uzak yaşıyor. Veya tarih içinde göç eden işte diyelim Balkanlar'da yaşamışsa yüzyıllarla ceddleriyle vatanı orası.
Evet.
Bırakıp gelmiş Anadolu'ya, vatan kaybı var. Ama Müslümanlarda şöyle bir şey var. Yani bir yere hicret ettiğin zaman, oraya yerleştiğin zaman.
Orayı vatan bileceksin.
Orası artık senin vatanın. Hazreti Muhammed Mekke'den gittiği zaman Mekke'den Hazreti Peygamber'i kovdular. Değil mi?
Evet.
Gizlice yani gizlendi ve ondan sonra gitti, hicret etti. Ve vatanıydı. Kabe'nin olduğu yerdi burası.
Ve hicret de bir emirdi hocam.
Bir emirdi. Ama Hazreti Muhammed gitti Medine'de yeni bir kent kurdu. Orayı vatan belledi ve yüksek idealler etrafında birleşti. Bir İslam toplumu anlayışı, İslami değerler orada icra edildi. Ve insanlar efendim geçmişte bize işte Mekkeliler şöyle yaptı, bizi boykot ettiler, yurdumuzda sürdüler. Böyle bir edebiyat geliştirmedi. Ya bu çok önemli bir şey. Kimliğini buna göre kurgulamadı. Ama bugün soykırıma uğradığını söyleyenler, soykırım etrafında tez geliştirenler genellikle kendi kimliklerini kurmak için bu geçmişi travma olarak, bir travma var ama o travmayı daha da ütopistleştirerek, canlı tutarak, yeniden üreterek bunu yapmaya çalışıyorlar. Yani Ermeniler, Ermeni kimliklerinin kolektif olarak kaybını engellemek için Amerika'da, Fransa'da ve diğer Kanada'da böyle bir ortak geçmiş tarih var ama bunu daha da icat ediyorlar yeni tarzlarla, yeni biçimlerle vesaire. Dolayısıyla bütün Ermenileri onun etrafında toplamak istiyorlar.
Evet.
Bunun bir realitesi de yok bir yönüyle. Çünkü üç kuşak işte diyelim Amerika'da doğmuş, oranın dilini biliyor, oranın mutfak, oranın kültürü, eğitimi vesaire almıştır artık. Ama Hristiyan kimliği üzerinde kendini konumlama yetmiyor. Ermeni kimliğini birey olarak, bir topluluk olarak yaşama yetmiyor. Bunu daha büyük bir müktesebatla yaşama. Ama Ermenistan diye bir yer var, bir vatan var yani. Bugün yeryüzünde yaşayan toplulukların hepsi 100 yıl önceki topraklarından yani yarısı neredeyse yaşamıyor. Değil mi?
Evet.
Herkese geçmişte olan bir vatanı bugün bulmak realite olarak da mümkün değil.
Hocam ben biraz konuyu evet. Bize de getirmek istiyorum evet. Da özellikle bu seçilmiş travma tezi üzerinde. Tamam. Her şey toprak değiştirmeyle, vatan değiştirmeyle alakalı değil. Evet. Bazen kendi vatanınız üzerinizde de yani acılar yaşayabiliyorsunuz.
Yeni bir tarih oluşuyor.
Biz de bunu kullanmıyor muyuz hocam? Şimdi evet. Muhafazakarlar, dindarlar bugün kendilerini var etme hikayesi oluşturmak için işte CHP'nin ya da tek parti döneminin 1930'lu yıllarını konuşuyoruz. 40'lı yıllarını evet. Konuşuyoruz.
Evet.
Bugün AK Partili siyasetçiler, işte Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız bile meydanlarda işte CHP'nin camileri işte ahır yaptığından bahsedebiliyor.
Evet. Evet.
İşte hala o dönemki yoksulluklarla alakalı işte ekmek alma karnesi, yağ alma karnesi miting alanlarında gösteriliyor. Aynı şekilde kendilerini işte yeni Türkiye'nin kurucusu, evet. Modern Türkiye'nin kurucusu kabul edenler de bir önceki tarihle Osmanlı tarihinin içinden çıktıklarını, oradan sıyrıldıklarını, yönlerini batıya döndüklerini söylüyorlar. Böyle bir iddiada evet. Bulunuyorlar.
Evet. Evet.
Hani illaki diasporada yaşamak gerekmiyor, vatan değiştirmek gerekmiyor ama bu ötekileştirme şimdi, bir realite değil mi hocam? Herkes burada, ya kendimizi bile ötekileştiriyoruz yani.
Bu seçilmiş travma çok daha derin bir şey. Yani bunu Vamık Volkan açıklarken dünyada da örnekler veriyor. Mesela işte diyor Amerika için savaşmaya giden insanlar, işte dışarıya giden insanlar yıllar sonra çocukları babalarıyla ilgili bir şeyler aradılar. Bir madalya, bir elbise, bir arkadaşı, bir mekanı, bir yeri. Daha sonra bunlar ortak diyor. Amerika'da belli bir yerde diyor bir anıt açtılar. O anıtta diyor bu aileler birbiriyle tanıştı ve böylece aslında babalarının bir takım maddi nesneleriyle ilişki kurarak acılarını dindirmeye yöneldiler.
Paylaşmaya yöneldiler.
Paylaşmaya yönlendiler. Aynı şey bu, yani mesela Holokost'ta da işte müzeler açılıyor, anıtlar açılıyor. Bunlarla acılarını giderdiklerini düşünüyorlar. Ama ben diyorum ki bu aslında acının yeniden canlı tutulması ve üretilmesidir yani. Diyalektik bir şey bu. Bunu biz şimdi şöyle yapıyoruz. Diyelim ki Çanakkale. Çanakkale bir seçilmiş travma olarak yeniden formüle edilirse problemli bir şey.
Ve son yani, tören de aslında güzeldi değil mi
güzeldi.
Hocam?
Güzeldi. Ben tüm çok takdir ettim.
Tüm o evet. Tarafların çağrılması.
Evet evet. Barışın vurgulanması, acının değil, travmanın değil, öfke ve kinin değil. Barışın vurgulanması ve Çanakkale'nin bunun etrafında okunması bence hakikaten ne kadar modern dönemde yapılırsa yapılsın bizim ehli sünnet anlayışımıza, o peygamberimizin Medine'ye giderek yeni bir sayfa açması ve yeni bir kent kurmasıyla, yeni ideallerle bütünleşmesiyle çok yakından ilgili. Bunu anlatan bir şey ve doğru bir siyaset bence bu. Ama 28 Şubat döneminde özellikle Çanakkale bir seçilmiş travma olarak üretilmeye çalışıldı. Mesela işte çılgın iki Türk resmi işte hiç Çanakkale ile ilgisi olmadığı halde servis edildi, piyasaya sokuldu, resimler asıldı, hala da devam ediyor dergilerde.
Ya da o Çanakkale'deki evet. Menünün...
Menü ile ilgili
işte
bunların hep yoksunlukların vurgusu. Acıların vurgusu var. Evet onları reddetmek doğru değil, var ama her şeyimizi onunla tanımlamak bizim bizim kültürümüzde, sosyolojimizde, ehl-i sünnet damarında bu pek yok. Yani şuna benziyor aynı şey. Şimdi Kürt meselesinde diyelim ki işte travmalar yaşanmış, hapishane işte diyor, Diyarbakır hapishanesi deniyor. Aleviler işte Sivas'taki olaylar diyor, müze yapalım, anıtlar yapalım. Bunları hatırlayalım, yüzleşelim. Ben bu anıtlar girişimlerini, projelerini çok hoş bulmuyorum yani açıkçası. Yani evet bunlarla yüzleşelim. Bir daha bu tür şeyleri yaşamayacak açılımlar yapalım, kanunlar yapalım, yasalar yapalım.
Ama sürekli hatırlamayalım.
Ama bunu sürekli hatırlamanın bir manası yok yani. Biz önümüze bakalım yani. Biz geleceğimize bakalım. Sevinçli olan yönlerimize bakalım.
Ya da yani zaferleri bakalım. Hatırlayalım. Değil mi hocam? Bakalım. Yani acıyı tabii. Hatırlamaktan ziyade yani, zaferi evet. Hatırlamak daha güzel olur.
İşte ama mesela Şia'da da Kerbela geleneği var.
Evet.
Orada da acı var.
Orada da acı var.
İran'da da yani hakikaten isyan kültürü, acı kültürü çok güçlüdür. Ağıt kültürü çok güçlüdür. Bizde ağıt çok düşüktür. Destan çok şeydir yani. Bizde ağırlıklıdır yani. Anadolu'da, Türkler'de. Onların İslam'ı benimseme tarzlarında da bu çıkıyor ortaya. Bu daha bence insanların, toplumların psikolojisini huzura erdirme açısından çok daha doğru bir yöntem yani. Tarih içinde geliştirdiğimiz. Biz tarihi, evet belli dönemler önemli ama o dönemlere saplanıp kalmanın manası yok. Biz yeni bir tarih yapıyoruz.
Evet.
Bugün de öyle. Yani tek parti dönemiyle yüzleşelim. Ama tek partiyi seçilmiş bir travmaya dönüştürmenin manası yok. Eğer travma olacaksa bizim en büyük travmamız 1924'tür aslında yani. Siyasal düşüştür. Yani asırlarca devam eden kadim bir hilafet teorisinin, hilafet geleneğinin, kurumunun lağvedilmesidir yani.
Ve saltanat ama, adı altında lağvedilmesi.
Evet, saltanat adı altında. Dolayısıyla illa travma... Ama bunu da travma yapmamışız. Yani kendi önümüze bakmışız. Başka yeni yollar bulmaya çalışmışız. Dolayısıyla...
Mümkün mü diye şimdi bile evet, soruyoruz değil mi hocam?
Yani bunu bile tartışıyoruz, evet. Sorguluyoruz. Başka seçenekler,
devam
başka
eder yollar, miydi?
Devam eder miydi diye. O nedenle bir seçilmiş travma arayışına yönelmek çok doğru değil yani.
Hocam bir de şunu da görüyoruz. Dünyada bunu... Yahudiler çok kullanıyorlar, Ermeniler çok kullanıyorlar.
Evet.
Müslümanlar da aslında çok maruz kalmışlar bu yer değiştirmeye. Bizim bir dönem yoğun olarak Kırım Tatarı evet. Öğrencilerimiz vardı. Evet. Ben onların pasaportlarından hatırlıyorum. Çoğu Özbekistan doğumluydu. Yani tekrar ama Kırım'a gelmişler. Yani babası tekrar. İşte ha. Stalin döneminde
oraya
trenlere bindirilmiş. Oralara gönderilmiş, hatta yani babalarından duydukları hikayeler, dedelerinden duydukları hikayeler şunlar. Yani trende kim rahatsızlandı aşağı atılıyormuş.
Evet,
yani ölen yani. Tren hareket halindeyken aşağı atılıyormuş. Özbekistan'a gidiyor, orada doğuyor, tekrar Kırım'a dönüyor. Yani çocuk Kırım'da yaşıyor, delikanlı Kırım'da yaşıyor bizim öğrencimiz olan. Mesela biz Kırım Tatarlarından bunu çok az duyuyoruz mesela. Bunu dünya tanımıyor böyle bir şeyi. Mesela Ahıskallar var. Ahıskallar, yani yerlerinden, yurtlarından edilmiş bir millet. Ahıskalların hikayesini dünya bilmiyor.
Evet.
Ama işte sesleri çok çıkan, az önce de dediğiniz gibi o kitle iletişim araçlarını, sinemayı çok iyi kullanan, işte Yahudiler bunu çok iyi yapıyor. İşte Ermeni diasporası Fransa'da, Amerika'da çok güçlü, onların sesi yüksek çıkıyor. Onları biliyoruz. Dediğiniz gibi birçok milletin acısı var yani. İnsanların böyle birçok acısı var.
Birçok acılar var. Göçler olmuş.
Kızılderililerin hikayesini Davutoğlu da hani gündeme getirdi. Afrika'daki birçok halkın.
Cezayirlerin acısını. Fransızların yaptıkları. Libya'da yani işte Ömer Muhtar filminde bile değil mi yansıyor bunlar. Görüyoruz. Yani Cezayir'de çok korkunç bir...
Özellikle hani Ermeniler ve Yahudiler bunu çok ön plana çıkarıyorlar. Ama demin de çok güzel ifade ettiniz. Bizim kültürümüzde de hani ağıt kültüründen ziyade aslında bir destan kültürü var bizde. Zaferlerle övünme var. Yeni bir başlangıç olarak zaferi mihenk taşı kabul etmek gerekiyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Değerli dinleyicilerimiz, programımızın ilk bölümü sona erdi. Kısa bir aradan sonra Kıbrıs'ı konuşacağız efendim. Değerli Erkam Radyo dinleyicileri, Kırk Ambar programımız devam ediyor efendim. Ben Deniz Alican, stüdyomuzda konuğumuz Profesör Doktor Ergün Yıldırım Bey ile birlikteyiz. Programın ilk bölümünde yine soykırım meselesini konuştuk. Soykırımdan bir başarı hikayesi çıkar mı, bir zafer hikayesi çıkar mı? Bunun üzerinde durduk ve bunun böyle olmadığını, kimliklerin zaferler üzerine inşa edilmesi gerektiğini, sürekli acı vurgusuyla, diğerlerinin ötekileştirilmesiyle bir kimlik, sağlıklı bir kimlik inşasının mümkün olmayacağını konuştuk hocamızla. Hafta sonu yazdığı yazıyı da temel alarak. Bu bölümde de Kıbrıs'ı konuşacağız. Hocam, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 4. Cumhurbaşkanı seçildi, yeni. Mustafa Akıncı seçildi. Seçilir seçilmez de polemik de başladı. İşte yavru vatan, kardeş vatan polemiği yaşandı sıcağı sıcağına. Mustafa Akıncı Lefkoşa'da İnönü Meydanı'nda bir konuşma yaptı. Orada aynen şu ifadeleri kullanıyor. Ben Türkiye ile kardeşlik ilişkisi istiyorum. Hamaset çok eskilerde kaldı. Federal yapının eşit ortağı olarak Avrupa Birliği içerisinde yaşayabilecek bir varlık olacaksak ki öyle olmamız lazım. Artık bu bebeğin, bu yavrunun ayağa kalkması lazım diyor. Aslında satır aralarında Kuzey Kıbrıs Rum kesimiyle federatif bir yapı kurulması gerektiği niyeti var. Ve Türkiye'nin işte küçük kardeşi ya da işte yavrusu olma
parçası
kompleksi
olma.
Var. Yani o parçası olma kompleksi var. Hani bundan kurtulmamız gerekir. Kendi ayaklarımızın üzerinde durmamız gerekir diyor. Ve Rum tarafının da isteği budur diyor. Böyle bir varlık Türkiye'nin de isteğidir. Öyle olmalıdır diyor. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan da buna sert bir cevap verdi. Dedi hani Cumhurbaşkanı'nın yeni seçilmiş Mustafa Akıncı'nın ağzından çıkanı kulağa duyması lazım. Bu ülke Kuzey Kıbrıs'ta bir bedel ödemiştir dedi. Hala da ödemeye devam etmektedir. Şehitler vermiştir. Acaba Sayın Akıncı böyle bir mücadeleyi tek başına verebileceğini mi düşünüyor diyor ve ısrarla da şunu vurguladı. Kuzey Kıbrıs'a bakışımız yavru vatandır. Bundan sonra da bu devam edecektir dedi. Tabii bununla beraber hep şu da konuşuluyor hocam. İşte 1 milyar dolar bir para verdiğimizden Kıbrıs'a. Evet. Bu aylık mı bilmiyorum. Totalde mi böyle bir şey veriyoruz? İşte oradaki memur maaşlarının Türkiye tarafından ödendiğini. Hatta oradaki yaşayanların Türkiye'deki yaşayanlara göre daha rahat olduğu. Asgari ücret galiba 1500 liraymış orada. Memurlar işte 13 ay maaş alıyorlarmış. Yani böyle şeyler var ve sanki
Türkiye'de iyi üniversitelerde okuma seçenekleri var.
Seçenekleri var. Ve bir nevi mali olarak Türkiye'nin üzerine yük gibi de algılanıyor.
Evet, askeri şey var.
Askeri oradaki orada. Ciddi bir yığınağımız var. Yani evet. Askerlerimiz var.
Evet.
Ama hocam şunu da görüyoruz. Geçen yıllarda da 500 bin kadar nüfusu var Kıbrıs'ın. Yani 50 bin kişi Türkiye Kıbrıs'tan defol pankartlarının açıldığı mitingler yapabiliyor, yürüyüşler yapabiliyor. Evet. Şunu ihmal ettiğimizi düşünüyorum. Öyle başlamak istiyorum. Yani Kıbrıs'ta ciddi bir kimlik kırılmasının olduğunu görüyoruz. Yani orası bizim bir uç karakolumuz, işte hı-hı, stratejik bir ada ve tamamen askerlerin evet, inisiyatifine terk edilmiş bir yer gibi yıllarca algılandı. Rauf Denktaş üzerinden de bir muhafazakarlık söylemi geliştirildi. Ben hatırlıyorum küçükken Rauf Denktaş TRT'de konuşturulurdu. İşte çantamdan fotoğraf makinamı ve Kur'an-ı Kerim'i eksik etmiyorum derdi. Biz daha bu adam ne dindar adam derdik yani. Çantasından Kur'an-ı Kerim'i eksik etmiyor falan diye. Ama sonra gördük ki yani bu halk halbuki böyle çok da muhafazakar, dindar temeller üzerine bir kimlik inşa etmemiş.
Evet.
Yani Türkiye'yi düşman bellemiş. Hatta araştırmalar vardı hocam. Türk Dünyası'nın Dini Meseleleri diye bir kitapta toplanmış bir makaleyi okumuştum ben. Çok eski. Şimdi de yeni yapılan mutlaka dindarlık araştırmaları vardır ama 1985 yılında halkın %80'i inanç esaslarını bilmiyormuş. Yani o yapılan evet, araştırmaya göre. %60'a yakını hangi inançtan olursa olsun, hangi dinden olursa olsun, işte iyi insanlar cennete gidecektir diyebilecek hmm, kadar hani şeyi bilmiyorlar. Yani İslam'a ait, Müslümanlığa evet, ait inanç esaslarını da bilmiyorlar. Böyle bir kimliksizleştirme de var. En son bir şey açıldı mesela. Hala Sultan İlahiyat Koleji açıldı orada. Ben gittim hmm, gördüm o okulu da. İmam Hatip Lisesi, yani biraz hmm, daha böyle kolej havasında bir İmam Hatip Lisesi ve ilk defa açılan dini müessesesi evet, orada. Buna bile çok ciddi bir mukavemet gösterilmiş. Orada yürüyüşler yani düzenlenmiş.
Halk arasında.
Yani bir takım sendikalar var
sendikalar,
hocam.
Sendikalar, yöneticiler.
Yani yazları mesela gidip Kur'an kurslarını basıyor bu hmm, sendikalar. Hani işte bu kitabı burada okutamazsınız diyorlar. Hani evet, böyle bir acayip bir kimlik kargaşası evet, yaşandığını düşünüyorum. Evet. Böyle bir yani uzun bir girizgah oldu
evet,
ama
evet,
bunu siz neye bağlıyorsunuz evet, hocam? Yani niye hmm, Türkiye sanki orada Kıbrıslı Türklerin ayağına ayak bağı
evet,
yani
evet,
bağ oluşturuyor gibi algılanıyor. Bunun nedenleri evet, sizce neler olabilir?
Yani Rauf Denktaş'ı ben de canlı olarak ölmeden önce Türkiye'ye gelmişti. Dumlupınar Üniversitesi'nde hocaydım o zaman. Oraya gelmişti, dinledik. Bir arkadaş dedi ki, ne soru sormak isterdin? Dedim ki şunu sormak isterdim. Yani burada bu propagandayı bize yapıyorsun ama bunları kendi ülkende ne kadar yaptın ki bugün bu savunduğun değerlerle tam ters hareketler içinde olan insanlar var.
Ne söylemişti hocam orada?
Yani orada da yani Türkiye milliyetçi, din hı, dinle ilişkili bir milliyetçi dil kullanmıştı. Oysa işte 30 yıl orayı yönetmiş ya Rauf Denktaş.
Evet,
dolayısıyla
evet,
bugün bu davranışlar içinde olan insanlar Rauf Denktaş döneminde okumuş, ortaokul, lise, üniversiteyi vesaire okumuş olan insanlardır.
Ve kurucu cumhurbaşkanı.
Kurucu cumhurbaşkanı. Yani oranın kurucu değerlerini, iradesini, teşkilat yapısını, o sendikaları, bütün onları dizayn eden adamdır. Yani asker olduğu için aynı zamanda bu dizaynı iyi yapan birisidir.
Evet.
Onun büyük bir vebali var ve dolayısıyla Türkiye'ye gelip işte dinden bahsetmesi, Türklükten bahsetmesi, öte yandan orada bir şey yapmaması, bunu sorgulamalı Türkiye. Yani en çok güvendiği bir insanı adaya, oranın düzeni için gönderdiği birisinin sonuçta bunları arkasına bırakması nedir yani, niçin budur diye bir sorgulaması, araştırması, tartışması, düşünmesi lazım bence. Şu çıkıyor ortaya aslında, artık bir yerin siyasal egemenliği salt düzeyde bir takım değerlerle, yasalarla yürümez, yürümüyor. Demokrasi vardır. Demokrasi ne demek? O siyasi yapının meşruiyeti kitlelerin, halkların varlığına bağlıdır. O kitleler, halk nasıl inanırsa, nasıl tavır belirlerse siyaset de ona göre şekil alıyor. Oradaki insanlar Türklerin tarihi değerlerinden, inançlarından, ideallerinden uzaklaştırılmış. Dolayısıyla orada artık Türkleri temsil eden bir yönetimin ikamesi ve devamı konusunda zorluklarla karşılaşıyoruz. Bu çıkıyor ortaya yani, evet, açıkçası. O nedenle siyaset veya güç salt düzeyde bir teşkilat işi değildir. Salt düzeyde bir devlet işi değil. Salt düzeyde bir takım insanlar, kadrolar değil. Halkın eğitimi, halkın kültürü, halkın idealleri çok önemli. Bu yabancılaşmayı neden Türkler yaşıyor orada, yaşadı? Bunun ciddi anlamda sorgulanması lazım. Oradaki insanlar Türklerden çok İngilizlere ve Rumlara daha fazla neden benzer hale geldiler? Neden İngilizleştiler? Hepsi İngiltere'ye hayran duyuyor. Neden? Hepsi İngiltere'ye gidip üçüncü sınıf işlerde çalışma pahasına bu Kıbrıs'taki rahatlığını bırakıp oraya koşmak istiyor. Neden?
Trafik bile soldan akıyor hocam.
Değil mi? Evet. Yani garantör ülkeler var orada. Evet. Yunanistan var, Türkiye var, İngiltere var. Efendim yani doğru diyor bizim Cumhurbaşkanımız. Biz işte artık kendimiz olacağız, parçası olmayacağız, yavru olmayacağız vesaire. Tamam, nasıl olabileceksin bunu? Nasıl sağlayabileceksin? Daha önce gördük bunun örneğini. Daha önce diğer Kıbrıslarla, yani Kıbrıs konsepti içinde beraber yaşamaya çalışırken Rumlar bütünüyle hükmetmeye başladı. Bir sürü katliamlar ve sorunlar yaşandı, değil mi?
Evet, evet.
Türkiye'de bölgeye müdahale etmek zorunda,
evet,
kaldı.
Evet, evet.
Dolayısıyla bir tecrübe yaşadık biz.
Hocam orada bir bilgi de vermek istiyorum. Evet. Çok ilginç. Rumlar, o Rum hareketini 1960'lı yıllarda başlatan da bir din adamı yani. Başpiskopos Makarios'un önderliğinde
tabii.
O siyasi otorite ele geçiriliyor. Yani bizim karşı taraftaki
bizimkiler
yani düşmanımız günden, diyelim hani o savaştık çünkü o dönemde yani dini bir liderle bir hareket başlatıyorlar.
Evet.
Biz bunu okuyamamışız sanki hocam.
Ya o açık yani. Şimdi Türkiye seküler bir milliyetçilik, yani normal Türkiye'deki milliyetçilik ciddi anlamda dini bir yönü var, temeli var yani. Orada seküler tümüyle bir hayat, bir anlayış transfer etmeye çalışmış yani. Bunu Türkiye mi transfer etti, ona da inanmıyorum.
Yani, yani askeri vesayet mi acaba
askeri
buna
vesayet,
sebep
bu
oldu?
Askeri vesayet Türkiye'deki askeri yapıyla ne kadar paraleldi? Çünkü Türkiye'deki askeri yapı dine zaman zaman müdahale etse de hiçbir zaman dini tümüyle kaldırma, onu dışlama gibi tutumlara da yönelmiyor yani. Dürüst olmak gerekirse.
Evet.
Dinin bu toplum için önemine de inanıyor. Yani bu toplum çünkü tamamıyla sekülerleştiği zaman kendi tarihinden de, kendi kökünden de, kendi temellerinde de kopacak.
Askere bile gitmek istemez o zaman.
Gitmek istemez yani.
Yani şehitlik kavramını bile kullanamazsınız.
Ya devlet algısı bile ne olur yani? Devlet bizde işte İslam anlayışıyla ortak bir iyidir, işte ortak akıldır. Onun içinde itaat etmek gerekir, onun içinde önemlidir, değerlidir. Bu bağ bile önemli yani, yeri geldiği zaman.
Evet.
Bunun farkında yani ne kadar dini
yani dini dinden olmasa bile araçsallaştırabiliyor yani.
Evet ya yani bu açıdan bile önemsiyor, evet. Bakıyor, değerlendiriyor. Ama Kıbrıs'ta öyle şeyler yapılmış ki insanlar tümüyle sekülerleşmiş, daha sol bir anlayış öne çıkmış. Üstelik dine karşıt olan, hani İngilizlerin diyelim Anglo-Sakson anlayışında daha liberal bir kültür var. Dini benimsemez ama dine de karşıt olmaz. Ama burada Kur'an kursu basmak nedir? Karşı çıkmak nedir? Yani bu sekülerliğin de ötesinde din karşıtlığını anlatıyor.
Tabii 2005 hocam
bir sollu anlatıyor.
Hatırlarsanız Sarayönü Camii'ydi yanlış hatırlamıyorsam.
Evet.
Sonra bizim dışişleri müdahale etti. Caminin içerisinde nikah kıyılıyordu mesela. Nikah salonu haline getirilmişti.
Getiriyorlar.
Yani
bu kadar dinden bir haber olan, bu kadar dini eğitimden uzak olan, böyle yetişmiş olan insanlar bunun vebali orada din eğitiminin olmasına karşı çıkanlardır bence yani. Bir de bu, yani bu Denktaş etrafında oluşan kadrolar hakikaten sosyalist yönüyle daha çok işte kendi ülkelerine, değerlerine, Türkiye'ye yabancılaşan bir kimliğe yönelmeleri. Bunun üzerine Türkiye'nin düşünmesi lazım yani. Bunu sorgulaması gerekiyor. Halk, değerler, kimlik Bunlar önemli. Yani kimlik, değerler, idealler olmadıktan sonra işte o halk başka bir halka dönüşebiliyor. Kendi o nedenle siyasetinden de uzaklaşabiliyor. Kendi genel aidiyetinden de uzaklaşabiliyor. Başka bir şey haline geliyor. Ya bir bak yani Türk değil aslında Rumlaşmışlar. Bir Rumlaşma var farkında değiller yani.
Evet.
Üstelik o Rumlar öyle salt üstü Rum da değiller yani. Hristiyanlık kimliklerini önemsiyorlar.
Evet.
Değil mi? Papazlarını tabii, tabii. önemsiyorlar. Din adamlarını önemsiyorlar. Sen burada din eğitimini ve din adamlarının yetişmezse karşı çıkıyorsun yani. Açıklaması zor bir şey. Kıbrıs meselesini Türkiye'nin sadece Avrupa'ya girip girmemek konusunda yıllarca dikkate aldı. Bunun üzerinde tartıştık, konuştuk. Bunun çok yetersiz olduğunu görüyoruz yani Kıbrıs meselesini. Bir Kıbrıs davası varsa her şeyden önce bir bu dava bir siyasi davanın ötesinde bir kültür davasıdır. Yani bir kültür davası var, bir marif davası var. Nurettin Topçu'nun diliyle konuşursak. Bu marif davasının, bu kültür davasının çok acil bir biçimde çözüme kavuşturulması gerekiyor. Sanırım bununla ilgili bir takım girişimler var. İşte ilahiyat fakülteleri, imam hatiplerin açılması, normal düz liselerde de din eğitiminin, çünkü din, kültür, dil bu toplumun temel parametrelerinden birisidir.
Evet.
Aidiyetimizi, kimliğimizi bunlardan kazanıyoruz, ediniyoruz. Bunlar olmadıktan sonra Kıbrıs'ın sadece kuru bir siyasi dava olarak elde tutulması mümkün değil.
Yani ya da Rum kesiminin arkasına eklenip işte Avrupa Birliği'nin nimetlerinden faydalanma söylemi var hocam.
Yani o var. Satır aralarında bu tabii, var. Şimdi İngiltere'de işte yani size zenginlik sunacak. Avrupa Birliği size zenginlik sunacak. Maaşlarınız iki kat olacak. Yani kimse kimseye karşılıksız para imkan sunmaz. Dünyada böyle bir şey yok. Türkiye'de yetişen birinci sınıf beyinler bakıyorsun Amerika'da, Avrupa'da, Kanada'da birinci sınıf iş bulamayabiliyorlar. Orta Doğu Teknik Üniversitesi inşaat mühendisliğini bitiriyor, gidiyor orada bir mağazada bekçi olarak çalışıyor. Ama bu ülkede Orta Doğu mezunu birisi birinci sınıf bir iş bulabiliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin de imkanları artık önemli, iyi. Yunanistan örneği karşımızda. Yani Yunanistan küçük bir nüfus.
İflas etmiş bir ülke şu an.
İflas etti ve şimdi Avrupa dişini gösterdi, tavrını ortaya koydu yani. Değil mi? Şimdi burada ki Türkler öyle düşünüyor ama bu hiç de öyle olmuyor yani. Hiçbir şey Ütopya'da tasarladığımız gibi sonuçlanmıyor. Askerler çekildiği zaman siz çoğunluk nüfus olarak Rumlar olduğu için onların mahiyetine girdiğiniz zaman o zaman geçmiş tecrübelerin yeniden yaşanamayacağını söylemek kolay değil yani.
Yani
aynı sorunlarla karşılaşabilirler.
Evet.
Bir her İngiltere'ye giden, her Kanada'ya giden de çok süper işler bulmuyor dediğim gibi. Türkiye'nin onlara sağladığı rahatlığı da bulmazlar yani açıkçası.
Yani bu Avrupa Birliği'ne ya da bu Avrupa Birliği'ne girmiş ülkelere eklenti olmayı bir Atlantis rüyası görmekten çıkarmak
biraz
gerekiyor
öyle,
hocam.
Çünkü
yani her şeyin mükemmel olduğu.
Şimdi yani Avrupa Birliği ülkelerin çoğu zaten zengin ülkeler, üretimini geliştirmiş ülkeler, çalışan insanların ülkesi, eğitimi iyi olan insanların ülkesi. Bunun dışında Bulgaristan gibi, Yunanistan gibi bu düzeyde olmayan ülkeler oraya eklendiği zaman onlar gibi rahatlığa ulaşmıyorlar yani. Onlar gibi imkanlara ulaşmıyorlar. Sonuçta serbest piyasa diye bir şey var.
Şöyle hocam, yani var. O rahatlığa ulaşsanız bile başka bir kültürün içerisindesiniz. Ne kadar kendiniz olabilirsiniz?
Yani orada bizim gibi değiller. Açıkçası
yani
şu var.
Yani Almanya'daki Türkler çok zengin de olsalar, alım güçleri de çok yüksek olsalar, yani ne kadar orada huzurlu yaşayanlar, ne kadar rahatlık görebilirler.
Yani derinden derine yine de her şeyle yani bunlar şimdi, Türktür diye bir yerlere kaydediliyor.
Yani İsveç'e, İsviçre'ye evet. gitsek biz, işte Norveç'e evet. gitsek ki hani bunlar Avrupa'nın en müreffeh ülkeleri kabul ediliyor. Çok çok kazancımız olsa hani ne evet. yapabiliriz yani? Bu çok böyle çok salt, seküler, çok dünyevi bir refah evet, anlayışı gibi evet, geliyor bana. Evet. Hocam süremiz kısaldı. Bir iki dakikamız evet. var. Ben aslında bunu da sormak istiyordum size. Yine de sormak istiyorum. Kıbrıs bizim güney sahillerimiz ya da işte güneybatı kıyılarımızda olduğu gibi böyle bir sömürgeci bir turizm anlayışı da var orada. Mesela Türkiye'de kumar yasak, Kıbrıs'ta serbest yani. Evet. Kıbrıs'a şeyden, İsrail'den kumar oynanmaya geliniyormuş yani. Evet. Hani bu da buna da müdahil olunması gerekmiyor mu? Yani bu turizm üzerinden varlık kazanmaya, refah kazanmaya karşı benim böyle bir şeyim var yani. Çok ciddi bir rezervim şimdi, var. Yani bunu bir türlü ben bir kazanç olarak görmüyorum. Şimdi, yani. Hani Kıbrıs bir tatil cenneti, bir turizm cenneti. İşte Yahudiler gelsin, kumar oynasın, döviz bıraksın. İşte bilmem her şey serbest burada. Çok güzel altın kumsallar var. Avrupalılar gelsin, döviz bıraksın. Böyle bir algısı da var Kıbrıs'ın.
Biraz özeleştiri de yani. Yapalım kendimize. Yani Kıbrıs'ta kurduğumuz ilişki tarzına baktığımız zaman işte askerlerimiz var orada.
Evet.
Güvenliği sağlıyor. Bu ilişki tarzı var. İki, oraya para veriyoruz. Ondan sonra üçüncü olarak oraya işte kumarhane ve fuhuş sektörü.
Tatile gidiyoruz.
Tatil. Dolayısıyla orada şöyle bir algı da var. Ya bu Türkiye'nin bizimle ilgilenme tarzı işte güvenlik üzerinden, fuhuş ve kumar üzerinden vesaire.
Evet.
Bu hoş bir algı değil yani. Doğru bir algı değil. Yani güvenlik için Türkiye önemli bedeller ödüyor yani. Onun ciddi bir ekonomik karşılığı var yani. O güvenlik kendine yerine gelmiyor. Ama bu kumar, fuhuş, eğlence kültürü, turizm sadece böyle bir dünya olarak orayı görmek, tanımlamak, oradaki insanların da kendilerini böyle algılandığını düşünmeleri hoş bir şey değil, doğru bir şey değil.
Evet, yani o zaman
bu da bir Türkiye'ye karşı bir soğukluğa.
Yani bu o zaman bu bizimle alakalı bir mesele. Bizim
bu yönden de bizim kendimize bir gözden geçirmemiz gerekiyor.
Bakış açımızla alakalı bir mesele. Evet.
Yani Kıbrıs'a yeniden bir ilişki kurmamız gerekiyor.
Yeni bir anlam yüklememiz
yeni
gerekiyor.
Bir anlam yüklememiz gerekiyor. Evet, evet. Doğru.
Hocam çok teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü 40 Ambar programımızın sonuna geldik efendim. Haftaya başka konularla karşınızda olmayı murat ediyoruz. Hoşça kalın.